Ayrım 10. Yaratık kanatlarını açıp bir kez çırptı. Uçarak uzaklaşmak değil, pençelerini avına daha iyi geçirebilmek için. Sonra kayışa benzeyen beyaz kanatlarıyla zavallı Smaylin'in gövdesini iyice sarstı. Bunu bazı sesler izledi. Etler korkunç bir biçimde parçalanırken çıkan sesler. Bunları ayrıntılarıyla anlatmaya dayanamayacağım. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu. Meşaleyi yaratığa indirdim. Uçurtma gibi ağırlığı olmayan bir şeye çarpmıştım sanki. Yaratık bir anda tutuştu. Cırtlak bir ses çıkararak kanatlarını açtı. Kafasını sağa sola sallıyor, gözlerini deviriyordu. Dayanılmaz acılar çekmesini diliyordum. Yaratık şiddetli bahar rüzgarında ipte uçuşan keten çarşafları anımsatan bir sesle havalandı. Yine boğuk bir çığlık attı. Herkes dönmüş, alev alev yanan kuşun son uçuşunu seyrediyordu. Galiba hiçbir şey belleğimde kuşa benzeyen o nesnenin süpermarkette zigzaklar çizerek uçması kadar yer etmedi. Yaratığın gövdesinden kopan kömürleşmiş parçalar dumanları tüterek yere düşüyordu. Yaratık sonunda salçaların durduğu rafa çarptı. Kana benzeyen domates salçaları ortalığa sıçradı. İğrenç kuş artık kül ve kemikten ibaretti. Yanık kokusu her yanı kaplamıştı ve insanın midesini bulandırıyordu. Buna camdaki kırıktan dalgalanarak içeri dolan sesin acımsı kokusu da karışıyordu. Süpermarkete derin bir sessizlik çöktü bir an. O alevler içerisinde yapılan tüm uçuşunun uyandırdığı ilgi hepimizi birleştirmişti. Sonra haykırışlar birbirini izledi. Arkalarda bir yerde oğlumun ağladığını duydum. Biri beni yakaladı. Bud Brown'du bu. Adamın gözleri yerinden uğramıştı. Dudakları gerilmiş, takma dişleri ortaya çıkmıştı. "Ötekilerden biri," diyerek işaret etti. Sineğe benzeyen yaratıklardan biri delikten içeri girmiş ve bir çuvala konmuştu. Kara sineğinkine benzeyen kanatlarını oynatıp duruyordu. Kanatların çıkardığı sesi duyabiliyordum. Bir dükkanın tavanında dönen ucuz bir vantilatörün gürültüsüne benziyordu. Duyargalarının ucundaki gözleri birer top gibiydi. İğrenç, tombul ve pembe gövdesi titriyordu. Yaratığa doğru gittim. Meşalem sönmek üzereydi. Ama hala birkaç yerinden alevler fışkırıyordu. Üçüncü sınıf öğretmeni Bayan Rappler benden önce davrandı. Kadın belki 55 yaşındaydı, belki de 60. Bir ip kadar da zayıftı. Vücudu insana kurutulmuş etleri hatırlatıyordu. Bayan Rappler iki elinde birer böcek öldürücü sprey tutuyordu. Düşmanının kafatasını yaran bir mağara adamına yakışacak bir sesle öfkeyle bağırdı. Ellerini öne doğru uzatarak tenekelerin tepesine bastı. Yaratık kalın bir tabaka böcek öldürücü zehirle kaplandı. Dev sinek acıyla sarsıldı. Deli gibi dönerek kıvrandı. Sonra da çuvalların üzerinden yuvarlandı. Tom Smalley'nin cesedine çarpıp sekti. Smalley'nin ölmüş olduğu kesindi. Yaratık yere düştü. Vızıldayarak kanatlarını çılgınca çırpıyordu. Ama artık uçması imkansızdı. Böcek ilacı kanatlarını iyice kaplamıştı. Birkaç dakika sonra yaratığın kanat çırpışları yavaşladı, sonunda durdu. Dev sinek ölmüştü. Müşterilerin ağladıkları duyuluyordu. Ayakları altında ezilen yaşlı kadının iniltileri markette yankılanıyordu. Kimileri de gülüyordu. Lanetlenmiş insanların gülüşüydü bu. Bayan Rappler avının tepesine dikilmişti. Sıska göğsü kabarıp iniyordu. Hedlund'la Miller çırakların büyük kutuları taşımakta kullandıkları arabalardan birini bulmuşlardı. Arabayı gübre çuvallarının tepesine çıkararak camdaki deliği kapattılar. Geçici bir önlem olarak hiç de fena sayılmazdı. Amanda Dumfries sanki uykusunda yürüyormuş gibi ilerledi. Bir elinde plastik bir kova vardı, öbüründe de süpürge. Süpürge hala telefon kağıda sarılıydı. İrileşmiş gözleriyle boş boş bakan genç kadın eğildi, yaratığın leşini kovanın içine süpürdü. Süpürgenin üzerindeki telefon hışırdayıp durdu. İşini bitiren Amanda çıkış kapısına gitti. Bu cama o yaratıklardan konan olmamıştı. Genç kadın kapıyı aralayarak kovayı dışarı attı. Koca kavisler çizerek yuvarlanırken pembe yaratıklardan biri karanlıkların içinden vızıldayarak çıktı. Kovanın üstüne çöküp onunla birlikte yuvarlanmaya başladı. Amanda hıçkırıklara boğuldu birden. Yanına gidip kolumu omzuna attım. Sabaha karşı 1:30'da sırtımı et tezgahının beyaz emaya duvarına dayamış yarı uyukluyordum. Billy başını dizime koymuştu. Mışıl mışıl uyuyordu. Biraz ileride Amanda Dumfries yatıyordu. Başının altına birinin ceketini yastık yapmıştı. Kuşa benzeyen yaratığın alevler içinde ölmesinden sonra Ollie ile depoya gidip daha önce Billy'nin üzerine örttüğüm kapitan örtülerden almıştık. Bazıları şimdi bunların üzerinde yatıyordu. Portakal ve armut dolu birkaç sandık da getirmiş, 4 kişi uğraşıp bunları vitrindeki deliğin önüne, gübre çuvallarının üzerine yerleştirmiştik. O kuşa benzer yaratıklar bu sandıkları itmekte zorluk çekeceklerdi. Çünkü her biri 40-45 kilo vardı. Ama dışarıda sadece kuşlar ve böceğe benzer yaratıklar dolaşmıyordu. Normu kapıp götüren dokunaşlı canavarlar da vardı. Sonra ucu çiğnenmiş çamaşır ipini de unutmamalıydık. Tabii göremediğimiz hafif, boğuk bir sesle homurdanan o yaratığı da. Sonradan yine buna benzer sesler duymuştuk. Bazen homurtular uzaklardan gelmişti. Ama ne kadar uzaktan? Sis sesleri boğardı. Ara sıra sesler kapıyı sarsacak kadar yakınlaşıyordu ve sanki kalbinize buzlu sular doluyordu. Billy kucağımda inledi. Yüzüne düşen saçları kaldırdım. Çocuğun iniltileri yükseldi. Sonra uykuyu daha tehlikesiz bularak yeniden daldı. Ben iyice uyanmış çevreme bakıyordum. Karanlık basalı beri ancak 90 dakika kadar uyuyabilmiş karabasanlar görmüştüm. Bu kopuk kopuk düşlerden birinde bir gece öncesine dönmüştüm. Billy ile Steph bütün pencerenin önünde durmuş, karanlık sulara döne döne yaklaşarak fırtınayı haber veren gümüş rengi su hortumuna bakıyorlardı. Şiddetli bir rüzgarın camı kıracağını ve ok gibi sivri öldürücü parçaları odaya saçacağını bildiğim için onlara yaklaşmaya çalışıyordum. Ama ne kadar koşarsam koşayım, karımla çocuğuma yaklaşamıyordum. Sonra su hortumundan bir kuş yükseliyordu. Kırmızı bir ölüm kuşuydu bu. Tarih öncesi çağlarda yaşayan yaratıklarınkine benzeyen kanatları batıdan doğuya bütün gölü kaplıyordu. Ağzını açtığında dev bir tünele benzeyen gırtlağı görünüyordu. Kuş karımla oğlumu yutmak için yaklaşırken uğursuz bir ses fısıltıyla hep aynı sözleri yineliyordu. Okbaşı projesi, okbaşı projesi, okbaşı projesi. Tedirgin uyuyanlar sadece Billy ile ben değildik. Ötekiler de uykularında çığlıklar atıyor, uyandıktan sonra bile bağırmayı sürdürüyorlardı. Dolaptaki biralar hızla azalıyordu. Buddy bir ara hiçbir şey söylemeden depodan bira getirip buzdolabını yeniden doldurdu. Mike Hatlin, Sominex adlı uyku ilacından bir tek şişe bile kalmadığını söyledi. İlaç kapışılmıştı. Hatlin 7-8 şişe alanları görmüştü. ''Birkaç şişe Nightil kaldı.'' dedi. ''İster misin David?'' Başımı hayır der gibi sallayarak ona teşekkür ettim. 5 numaralı kasanın gerisindeki geçitte de şarapçılarımız yatıyorlardı. 7 kişi kadardılar. Law Tettinger dışındakiler başka eyaletlerdendi. Law bir araba yıkama istasyonu sahibiydi. Gece gündüz içerdi. Kafa çekmek için bahaneye ihtiyacı yoktu yani. Şarapçılar grubu boş çuvallar gibi yere serpilmişti. Top patlasa duymazlardı. Aa evet. 6-7 kişi de çıldırmıştı. Çıldırmıştı sözü pek uygun değil sanırım. Ama aklıma daha uygun bir söz gelmiyor. Bu insanlar bira, şarap ya da hap içmeden uyuşmuşlardı. Parlak kapı tokmaklarına benzeyen gözleriyle boş boş bakıyorlardı. Gerçek denilen sert beton, korkunç bir depremde parçalanmış, bu zavallılar da yerde açılan yarıklardan içeriye yuvarlanmışlardı sanki. Belki zamanla birkaçı geri dönmeye başaracaktı. Tabii zamanımız olursa. Geri kalanlarımız ise türlü biçimlerde zihinleriyle uzlaşmışlardı. Kimilerinin yöntemi çok garipti. Örnek olarak Bayan Rappler bütün bunların bir düş olduğuna inanıyordu. Ya da öyle söylüyordu. İnanarak söylüyordu üstelik. Amanda'ya baktım. Genç kadına beni rahatsız eden bir takım güçlü duygular beslemeye başlıyordum. Evet, tedirginlik veren duygulardı belki ama kötü oldukları söylenemezdi. Amanda'nın gözleri inanılamayacak kadar yeşil ve pırıl pırıldı. Gözlerinde kontakt lens olup olmadığını anlamak için onu bir süre gözetlemiştim. Ama genç kadının göz renginin doğal olduğu anlaşılıyordu. Onunla sevişmek istiyordum. Karım evdeydi, belki yaşıyordu. Ama ölmüş olması daha güçlü bir olasılıktı. Her iki durumda da yalnızdı. Ve Steffi'yi seviyordum. Dünyada her şeyden çok karımın yanına dönmeyi istiyordum. Öte yandan Amanda Dunfries'la sevişmek de istiyordum. Kendi kendime bütün bunlara içinde bulunduğumuz koşulların yol açtığını söylüyordum. Belki de gerçekten öyleydi. Ama bu benim isteğimi azaltmıyordu. Yine uyuyakalmıştım. Saat 3'te irkilerek uyandım. Amanda, ana karnındaki bebekler gibi dizlerini göğsüne doğru çekmiş, birbirine kenetlediği ellerini bacakların arasına sokmuştu. Kazağı hafifçe yukarı sıyrılmıştı. Genç kadının temiz, beyaz derisi görünüyordu. Kadına bakarken son derece yararsız ve rahatsız edici bir heyecana kapıldım. Oyalanmak için başka şeyler düşünmeye çalıştım. Aklıma bir gün önce Brent Norton'un resmini yapmak isteğim geldi. Hayır, öyle yağlı boya bir poşe falan yapmayacaktım. Adamı elinde birayla bir kütüğün üzerine oturtacak, yorgun ve terli yüzünü kulaklarının arasından ve yukarı kalkmış son moda saçlarını çizecektim. Güzel bir eskiz olabilirdi bu. Babamla ancak 20 yıl yaşadıktan sonra güzelin de yeterli olabileceğini öğrenmiştim. Yetenek nedir bilir misiniz? Beklenti denilen lanet. Daha çocukken onunla boğuşmak ve onu yenmek zorunda kalırsınız. Yazı yazabiliyorsanız Tanrı'nın sizi yeryüzüne Shakespeare'i gölgede bırakmak için yolladığını düşünürsünüz. Resim yapabiliyorsanız benim gibi Tanrı'nın sizi babanızı aşmak için yarattığına inanırsınız. Sonunda babam kadar yetenekli olmadığım ortaya çıkmıştı. Belki yenmek için gerektiğinden çok daha uzun süre didinmiştim. New York'ta bir sergi açmıştım ve yaptıklarım beğenilmemişti. Sanat eleştirmenleri babamı bir sopa gibi kullanarak beni güzelce pataklamışlardı. Bir yıl sonra evimi geçindirebilmek için ticari resimler yapmaya başlamıştım. Karım o sırada hamileydi. Bir köşeye çekilmiş ve kendi kendimle ciddi ciddi konuşmuştum. Bunun sonucu olarak da ciddi sanatın benim için sadece bir hobi olabileceğine karar vermiştim. Ondan sonra Altın Kız şampuanı reklamlarının resimlerini yapmaya başladım. Hani şu kızın bisiklete bindiği, kumsalda topla oynadığı, elinde içki kadehiyle apartmanın balkonunda oturduğu resimleri. Ünlü dergilerin kısa hikayelerini resimledim. Ama bu pazara girebilmek için önce erkekler için çıkarılan açık saçık dergilerde çalışmak zorunda kaldım. Film afişleri de yaptım. Artık iyi para kazanıyordum. Durumumuz gayet iyiydi. Güzelce geçiniyorduk. Geçen yaz Bridgeton'da yapıtlarımı son kez sergiledim. 5 yıl içinde yaptığım 9 tabloyu. Resimlerden 6'sını sattım. İşin garibi satmaya yanaşmadığım tek tablo bu süpermarketle ilgiliydi. Park yerinin resmini yapmıştım. Tabloda park boştu. Sadece türlü boyutlarda konserve kutuları vardı. Bunlardan sonuncusu sanki 2,5 metre boyundaymış gibi duruyordu. Tablonun adı Konserveler ve Yalancı Perspektif'ti. Kaliforniyalı bir adam tabloyu almak için çok uğraştı. Oysa dümdüz tahta çerçevenin alt sol köşesine takılmış olan kartta "Satılık değildir" diye de yazılıydı. Adam tenis raketleri ve topları gibi türlü spor malzemesi üreten bir şirketin ileri gelenlerindendi. Pes etmeye yanaşmıyordu. Tabloya $600 vererek başladı, sonunda 4000'e kadar çıktı. Tabloyu çalışma odası için istediğini söylüyordu. Resmi satmadım. Adam hayretler içinde çıkıp gitti ama yine de vazgeçmiş değildi. Fikir değiştiririm ümidiyle kartını bırakmıştı. O para işime yaradı. O yıl eve eklemeler yaptırmış ve cipi satın almıştık. Ama içimden tabloyu satmak gelmiyordu. Çünkü bunun o zamana kadar yaptığım resimlerin en iyisi olduğuna inanıyordum. Biri bilinçsiz bir acımasızlıkla "Ne zaman ciddi bir çalışma yapacaksın?" diye sorduğunda o tabloya bakacaktım. Sonra geçen sonbaharda bir gün tabloyu Olivix'e gösterdim. "Tablonun resmini çekebilir miyim?" diye sordu. "Gazetede bir hafta reklam için kullanacağım." Böylece benim kendi yalancı perspektifim de sona ermiş oldu. Oli resminin ne olduğunu iyi anlamış ve beni de anlamaya zorlamıştı. Aslında tablo çarpıcı bir ticari resimdi. Bundan ne fazla ne de eksik. Buna şükrediyordum. Oli'nin istediğini yapmasına izin verdim. Sonra da San Luis Obispo'ya, o şirketin müdürüne telefon ettim. "Resmi istiyorsan onu sana $2500 satarım," dedim. İstiyordu. Tabloyu ona yolladım. O günden sonra beklentinin hayal kırıklığıyla titreyen o ses, güzel ya da iyi gibi hafif övgülerle yetinemeyen ve aldatılmış bir çocuğunkini andıran o ses sustu. Artık arada sırada bir iki hamurtu dışında pek duyulmuyor. Hamurtuları sisli gecede dolaşan, göremediğimiz o yaratıklarınkine benziyor biraz. Belki siz bana o ısrarlı çocuksu sesi susturmanın neden öldürmeye benzediğini açıklayabilirsiniz. Saat 4'e doğru Billy uyandı. Daha doğrusu yarı uyandı. Mahmur gözlerle şaşkın şaşkın çevresine bakındı.
"Hala burada mıyız?"
"Evet canım," dedim. Bitkin bir çaresizlikle ağlamaya başladı. Çok acı bir şeydi bu. Amanda da uyanmıştı. Sonra "Buraya gel ufaklık," diyerek Billy'yi kendisine çekti. "Sabah her şey daha iyi görünecek." Billy "Hayır," diye başını salladı. "Hayır, görünmeyecek. Görünmeyecek, görünmeyecek." "Şşş." Amanda Billy'nin başının üzerinden baktı. "Şşş, uyku zamanı çoktan geçti."
"Annemi istiyorum."
Amanda "Tabii istersin," dedi. "Tabii istersin." Billy genç kadının kucağında döndü. Uzun bir süre süzdü beni. Sonra da yeniden uykuya daldı. Amanda'ya "Teşekkür ederim," dedim. "Onun sana ihtiyacı vardı."
"Beni tanımıyor bile."
"Olsun." Amanda "ne düşünüyorsun?" diye sordu. Yeşil gözlerini gözlerime dikmişti. Gerçek düşünceni soruyorum.
Bunu sabah sor.
Şimdi soruyorum. Yanıt vermek için ağzımı açtım ve aynı anda Oli korku hikayelerindeki yaratıklardan biri gibi karanlıkların arasından belirdi. Elindeki fenerin üzerine bir kadın bluz geçirmişti. Işığı tavana doğru tutuyordu. Tavandan yansıyan ışık Oli'nin yorgun yüzünde garip gölgeler oluşturuyordu.
David
diye fısıldadı. Amanda ona önce şaşkınlıkla baktı, sonra korkuyla. Ne oldu Oli diye sordu.
Yine fısıltıyla David dedi. Haydi gel lütfen.
Billy'i yalnız bırakmak istemiyorum, yeni uyudu. Amanda atıldı. Ben ona bakarım, gitmen daha iyi olur. Sonra sesini alçaltarak ekledi.
Tanrım, bu hiç sona ermeyecek.
8. Erlerin başlarına gelenler. Amanda ve Dan Miller'la bir konuşma. Oli ile gittim. Depoya doğru yürüyordu. Buzdolabının önünden geçerken bir bira kaptı.
Oli ne var?
Bir şey görmeni istiyorum. Kapının çift kanadını iterek açtı. Kapılar havayı hafifçe dalgalandırarak arkamızdan kapandı. İçerisi soğuktu. Depodan hoşlanmıyordum. Özellikle Norm'un başına gelenlerden sonra zihnim bana içeride bir yerde ölü bir dokunaş parçasının yattığını anımsatmakta diretiyordu. Oli fenerin ucundaki bluzu çekti. Işığı yukarı doğru tuttu. Önce birinin tavanın hemen aşağısındaki kalorifer borusuna iki manken asmış olduğunu sandım. Onları piyano teli ya da buna benzer bir şeyle asmış olması çocukla bir şakaydı herhalde. Sonra beton yerden sadece bir karış yukarıda sallanan ayakları fark ettim. Az ötede devrilmiş karton kutular vardı. Başımı kaldırıp mankenlerin yüzlerine baktım ve gırtlağımdan bir çığlık yükseldi. Çünkü bunlar bildiğimiz mankenlere hiç benzemiyordu. İkisinin kafası da çok komik bir fıkra dinliyormuş gibi yana doğru eğilmişti. Sanki bu fıkraya morarıncaya kadar gülmüşlerdi. Gölgeleri. Uzun gölgeleri arkalarındaki duvara vuruyordu. Dilleri. Dilleri sarkmıştı. İkisi de üniformalıydı. Daha önce gördüğüm, sonra da unuttuğum o delikanlılardı bunlar. Şu erler. Çığlık attığımda bir inilti olarak başladı. Sonra polis sireni gibi tizleşti. Oli dirseğime yapıştı.
Bağırma David, bu olayı sen ve benden başka bilen yok. Öyle kalmasını istiyorum.
Çığlığı durdurmayı başardım. Sonra da
şu erler
diyebildim. Oli, okbaşı projesinden diye karşılık verdi. Elime soğuk bir şey sıkıştırdı. Bir aydı bu. İç bunu David, içkiye ihtiyacın var. Şişeyi başıma diktim. Oli, McVeigh'in kullandığı gazlı ızgara için yedek tüp olup olmadığına bakmaya geldim ve onları gördüm. Anladığım kadarıyla ilmekleri hazırlamış ve kutuların üzerine çıkmışlar. Birbirlerinin ellerini bağlamış olacaklar. Herhalde bağlı ellerini arkaya geçirirken de dengelerini yitirip düşmemek için birbirlerine yardım ettiler. Ellerinin arkada olmasını istemişler. Sonra başlarını ilmeklere sokmuş ve ilmeğin gerilmesi için kafalarını hızla yana doğru eğmişler. Belki biri üçe kadar saymış ve ikisi de aynı anda kendilerini bırakmışlardır, bilmiyorum.
Olamaz.
Ağzım iyice kurumuştu. Çocukların elleri arkalarında bağlıydı gerçekten. Gözlerini ellerinden alamıyordum.
Olabilir. Çok istemişler ve başarmışlar.
Ama neden? Nedenini bildiğini sanıyorum. Turistler Miller gibi buraya yazları gelen kişiler bir şey anlayamazlar. Ama burada oturanlar bir tahminde bulunabilirler.
Okbaşı projesini mi kastediyorsun?
Oli, her gün o kasalardan birinin başında duruyor ve türlü şeyler duyuyorum, dedi. Bütün bahar o lanet olasıca okbaşı projesinden söz edildi. Söylenenlerin hiçbiri de hoş şeyler değildi. Göllerdeki kara buzlar filan. Arabanın penceresinden başını içeri uzatarak yüzüme sıcak alkol buharlarını üfleyen Bilgios diye düşündüm. Atom değil, başka atomlar. Ve şimdi yukarıdaki borudan sarkan bu iki ceset. Yana eğilmiş başlar, sallanan ayaklar. Yaz sucuklarına benzeyen sarkmış diller. Ani bir dehşetle yeni algı kapılarının açıldığını fark ettim. Yeni mi? Hayır, değildi. Eski algı kapılarıydı bunlar. Evrenin %90'ını görmesini engelleyen at gözlükleriyle kendisini korumayı henüz öğrenmemiş olan bir çocuğun algısı. Çocuklar gözlerinin iliştiği her şeyi görür. Duyma alanlarına giren her sesi duyarlar. Ama yaşam bilincinin yükselişidir. Karımın lisedeyken işlediği bir örtü de böyle yazılıydı. Ama bu aynı zamanda bilgi akışının azalması anlamına da gelir. Dehşet algıyı ve bakış açısını genişletir. Bebek bezlerinden kurtularak lastik kilot giydiğim çağa dönmekte olduğumun farkındaydım. Ve bu bana korku veriyordu. Oli'nin yüzünden onun da aynı durumda olduğu belliydi. Mantık sarsılırken insan beynindeki devreler fazla zorlanır. Hayaller parlaklaşır. Kuruntular gerçek sanılır. Perspektifteki paralel çizgilerin uzaklarda, o cıva parlaklığındaki noktada gerçekten birleştikleri düşünülür. Ölüler yürür ve konuşur. Bir gün şarkı söylemeye başlar. Oli, belki 23-24 kişiden aynı şeyleri duydum, dedi. Justin Roberts, Nick Tockle, Ben Michelson. Küçük kentlerde sırlar kolay kolay saklanmaz. Bazı şeyler dışarı sızar. Bazen tıpkı bir kaynağa benzer, topraktan fışkırır. Kimse o suyun nereden geldiğini bilmez. Kütüphanede bir şey duyuyor, bunu bir başkasına yinelersin. Ya da Harrison'daki yat kulübünde. Ama bütün bahar ve yaz boyunca Okbaşı projesinden söz edildiğini duydum. Okbaşı projesinden. Ama bu ikisi, diye mırıldandı. Tanrım Oli, çocuk onlar. Vietnam'da da çocuklar vardı. Düşmanın kulaklarını kesen delikanlılar. Ben oradaydım, her şeyi gördüm. Ama bu çocuklar neden intihar etsin? Bilmiyorum. Belki de bildikleri bir şey vardı. Belki de bazı şeylerden kuşkulanıyorlardı. Eninde sonunda buradakilerin onlara sorular sormaya başlayacaklarını farkındaydılar. Tabii eninde sonunda diye bir şey olabilirse. Eğer haklıysan o zaman gerçekten kötü bir şey var demektir. Oli o sakin ve yumuşak sesiyle ekledi. O fırtına. Belki de o gizli merkeze bir şeyleri devirdi. Belki bir kaza oldu. Kim bilir orada nelerle uğraşıyorlardı. Yüksek güçte lazer ve mazerle çalıştıklarını iddia edenler var. Atom gücünden söz edildiğini de duydum. Ya başka bir boyuta bir delik açtılarsa? Saçma, dedim. Oli, öyle mi dersin? Diyerek cesetleri işaret etti. Onları da saçma buluyor musun? Hayır. Şimdi sorun şu, ne yapacağız? Oli hemen, ipleri kesip onları indirelim ve saklayalım, diye yanıt verdi. Ölüleri kimsenin bakmayacağı şeylerin altına gizleyelim. Köpek maması, bulaşık sabunu gibi şeylerin. Bu olay duyulursa durum daha da kötüleşir. İşte bu yüzden sana geldim David. Gerçekten güvenebileceğim tek insan sensin. Homurdandım. Bu Nazi savaş suçlularının yenilgiden sonra kendilerini mahzenlerde asmalarına benziyor. Evet, aynı şey benim de aklıma geldi. Sessizleştik. Sonra birden çelik kapının dışından o yumuşak hışırtılar geldi. Yavaş yavaş kapıya sürünen dokunaşların sesleri. Oli ile birbirimize sokulduk. Tüylerim diken diken olmuştu. Pekala, dedim. Her şeyi elinden geldiğince çabuk halletmeliyiz. Oli fenerin ışığını çevrede dolaştırırken safir yüzüğü hafifçe pırıldadı. Buradan hemen çıkmak istiyorum. Başımı kaldırıp baktım. Çocuklar kasketli adamın beline bağladığım ipe benzer bir iple asmışlardı kendilerini. İlmekler delikanlıların etleri şişmiş boyunlarına gömülmüştü. Yine kendime bu çocukların canlarını kıymalarının nedenini soruyordum. Oli'nin bu çifte intihar duyulursa durumun daha kötüleşeceğini söylediği zaman ne demek istediğini biliyordum. Benim için durum kötüleşmişti bile. Oysa daha önce söyleselerdi artık bundan beter olamaz derdim. Bir çıtırtı duydum. Oli kutuları kesmek için kullandığı büyük bıçağını açmıştı. Tabii onu ipleri kesmek için de kullanıyordu. Oli sordu. Sen mi ben mi? Yutkundum. Birisin sen, birini ben. Öyle yaptık. Geri döndüğünde Amanda'nın gitmiş olduğunu gördüm. Billy'nin yanında Bayan Thurman vardı. İkisi de uyuyorlardı. Geçitlerin birinden ilerledim. Biri, Bay Drayton dedi. Amanda'ydı konuşan. Genç kadın müdürün bürosuna çıkan merdivenin yanında duruyordu. Gözleri zümrütler gibi ışıl ışıldı. Ne oldu? Hiç, diye yanıt verdim. Bana yaklaştı. Sürdüğü parfümün hafif kokusunu fark ettim. Onu öyle istiyordum ki. Amanda, sen yalancının birisin, dedi. Bir şey olmadı, Oli yanılmış. Madem öyle istiyorsun, Amanda elimi tuttu. Demin buraya çıktım, orası boş. Kapısında da kilidi var. Yüzü gayet sakindi. Ama gözleri vahşi bir hayvanınki gibi parlıyor, boynunda bir damar atıyordu. Ben, Amanda, bana nasıl baktığını gördüm, dedi. Bu konuda konuşmamız gerekmiyor. Oğlunun yanında Thurman adındaki o kadın var. Evet, Biraz önce Oli ile yaptığımız şeyi bu sayede unutabileceğimi düşündüm. Belki iyi bir çare değildi ama yine de bir çareydi. Dar merdivenden büroya çıktık. Amanda'nın dediği gibi içerisi boştu. Kapıda da kilit vardı. Anahtarı kilitte çevirdim. Karanlıkta Amanda'nın sadece silüetini görebiliyordum. Ellerimi uzatıp ona dokundum. Sonra genç kadını kendime çektim. Amanda titriyordu. Önce yere diz çökerek öpüştük. Kazanın altındaki yüreğinin hızla çarptığını duyuyordum. Aklıma Steffi'nin Billy'ye kopuk telleri dokunmamasını tembihleyişi geldi. Karım düğün gecesi kahverengi elbisesini çıkardığında kalçasındaki çüreğe bakışımı anımsadım. Steffi'yi ilk gördüğüm günü de. Steffi, Orano'da Maine Üniversitesi'nin bahçesindeki ağaçlıklı yoldan bisikletiyle geçiyordu. Ben de koltuğumun altına resim defterlerimle Vincent Hartgen'ın sınıfına gidiyordum. Müthiş heyecanlıydım. Yere uzandık. Amanda, beni sev David, dedi. Beni ısıt. Sonlara doğru tırnaklarını sırtıma batırarak bir adı haykırdı. Benim adım değildi. Ama aldırmadım. Böylece ödeşmiş oluyorduk. Aşağıya indiğimiz sırada şafak söküyordum. Adeta sürünürcesine. Gözetleme yerlerinin karşısındaki karanlık sanki istemeye istemeye donuk bir griye dönüştü. Sonra krom rengine. Sonunda da arabalarla girilen sinemaların göz alan ama parlamayan beyazlığına. Mark Hedlund bir yerden bulduğu açılır kapanır iskemlede uyuyordu. Dan Miller ondan biraz uzakta yere oturmuş çörek yiyordu. Üzeri beyaz toz şekerli çöreklerden.